Ayrım 40.
Silah sesinin köyün üstünü saran yankıları söndükten sonra iğneliler arkasından ne gelecek diye bir süre pencerelerinin yakınlarında ayakta beklediler. Silah sesinden ürkerek havlamaya başlayan köpeklerle onlara uzaklardan karşılık veren ulumalar yatıştı. Bir sürede bağıran çağıran yardım isteyen olur mu diye beklediler. Arada bir duyulan tabanca mavzer seslerine alışık yaşıyordular yıllardır. Komşularından ses gelmeyince lambalar yeniden kısıldı, pencereler karardı. İsmail giyindi, Zülfikar Bey'in simit ve son tabancasını aldı, kuşağının arasına sıkıştırdı. Bir saat daha oyalandı evde. Ölüyü bir hasara sardı, bağladı. Avludaki tek atlı arabasına taşıdı, mavzerini yanına yatırdı. Yükünün üstünü bir çuvalla örttü, beygiri arabaya koştu, yola çıktı. Yukarı Cuma karakolunda iki jandarma yatmamışlardı henüz. Arabayı karakol kapısı önünde bıraktı, içeri girdi. Zülfikar Bey'i getirdiğini söyledi jandarmalara. 76'nı nasıl nereden alacağını sordu. Jandarmalar pastıra oynuyorlardı aralarında. Kağıtları ellerinden bıraktılar. İkisi de Rum'du. Biri esmerdi, öbürü kumral. Askerlik görevlerini yapıyorlardı gençliklerine bakılırsa. Esmeri, nerede diye sordu. Arabada. Jandarmalar ne anlam vereceklerini bilemediler bu karşılığa. Zülfikar Bey arabada oturup kendilerini bekleyecek değildi herhalde. Kumralı içine her ne doğduysa ürktü. Sağ mı? Vurdum. İsmail'in karşılığı daha da ürküttü jandarmaları. Kumral, ne dedin sen? Ne yaptı Zülfikar Bey'i vurdu mu? Esmer'i katıldı. Goruçkalı Zülfikar Bey'i sen vurdu öyle mi? Vurdum. Jandarmalar bakıştılar. Kim dedi sana vur? İsmail jandarmaların arkasında kalan duvarda asılı fotoğrafı afişi gösterdi. Diyen orada. Esmer sakinleşmişti. Okumak biliyorsun. Bilmem. Vurun demiyor orada. Kumral ekledi. Sağ getirin diyor. İsmail'in rengi attı, dudakları titremeye başladı. Ben okumak bilmem. Ben. Onu savcıya anlat. Sen söyle neyle vurdun? Mavzeriyle. Belindeki tabanca kimin? Benim. Ver. Jandarma eline aldı tabancayı. Sağa sola çevirdi, yokladı. Emniyeti kapalıydı, açtı, topunu yanına yatırdı. Smith Wesson, zenginsin demek. Kumral, baksana dedi, bütün dişleri altın. Köylerde kimsenin ağzında altın diş görmedim. Esmer, doğru dedi, ben de görmedim. Yine İsmail'e döndü. Mavzer nerede? Arabada, ölünün yanında. Görelim dedi arkadaşına. Hadi sen al getir mavzeri diye tamamladı sorularını. Kumral jandarma dışarı çıktıktan sonra İsmail elini hala jandarmanın elinde duran tabancaya doğru uzattı. Jandarma elini geri çekti. Ne o? Tabanca mı? Tabancanı mühürleyeceğiz. Savcıdan istersin. İsmail'in bir kat daha sarardı yüzü, kekeledi. Ne yapacaksınız beni? Yukarıdan ne derlerse. Kumral jandarma elinde mavzerle döndü. Namluyu kokladı, duvara dayarken bir el ateş edilmiş dedi. Ölüyü hasıra sarmış. Esmer telefonla Kozanay'ı aradı. Nöbetçi başçavuşa duyurdu olayı. Rumca konuşuyordu. Telefonu kapattıktan sonra arkadaşına Türkçe başçavuş kızdı dedi. Florina'dan Selanik'ten kulaktan kulağa gelen haberlerle General Despere'in Zülfikar Bey'in yakalanması ile yakından ilgilendiği biliniyordu. Dediklerine göre sağ getireceksiniz emri kesindi. Kozana'da tanıyanı seveni çoktu Zülfikar Bey'in. Başçavuş sakıncalı buldu ölüsünün getirilmesini. Savcının görüşünü aldıktan sonra Yukarı Cuma karakolunu aradı. Arabanın karakolun avlusuna çekilerek sabah savcı gelinceye kadar olayın köyde duyurulmaması, İsmail'in kelepçelenip jandarmalardan birinin Serfice karakoluna götürmesi için emir verdi. İsmail'i kelepçelediler, beygirine bindirdiler. Kumral jandarma atına bindi, İsmail'i önüne katıp gece yarısına doğru Serfice'ye gitmek için yola çıktı. Esmer jandarma o gece sık sık avluyu dolandı, ölüsünü bekçisiz bırakmadı Zülfikar Bey'in. Sabah erkenden savcı, doktor, başçavuş geldiler. Ölüyü gördüler, tutanağını düzenlediler. Ayrılırlarken jandarmadan Goruçka'da Zülfikar Bey'in ailesine haber vermesini istediler. Kadın İsmail'in arkasından daha bir süre eli ayağı tutulmuş gibi oturduğu yerde kaldı. avlu kapısından arabanın yola çıktığını, odasının penceresi altından geçtiğini duydu. Ah, bağışlanacak günah değildi oğlunun işlediği. Tanrı lanetleyecek, üstüne yıldırımlar indirecekti evlerinin. Evlat değil, yılan doğurmuştu onu dünyaya getirmekle. Yüreği acılarla doğrana doğrana öylesine uzuyordu ki, dakikalar sabaha sağ çıkmaya yetmeyeceğini sanıyordu kalan ömrünün. Keşke öyle olsa, keşke Kadir Tanrı canını alsa da alnındaki bu ayıbıyla görünmeseydi konu komşusuna. Kocası Bayram Ağa, Rıza Bey'in kapısında tamamlamıştı ömrünü. Ne zaman ansa tek acı sözünü işitmediğini söylerdi beynin. Sayesinde hiç darlık çekmemişler, unsuz yağsız kalmamışlardı. Oğlunun altın dişlerini Zülfikar Bey'in yaptırdığını Kaylar Köyü'nde bilmeyen yoktu. İki eliyle başını, göğsünü, dizlerini ezerek, yumruklayarak dövünüyor, dövünüyor, Salih Hanım'ın, Emine Hanım'ın acılarının kendi acısından kat kat büyük olduğunu aklına getirdikçe yüreği yanıyor, kahroluyordu. Nasıl gidecekti Goruçka'ya? O tatlı dilli Salih Hanım'a ne yüzle görünecekti? Kime çekmişti bu doğurduğu yılan? Aklı yavaş yavaş kaymaya başladı. O Hikmet Bey denilen bey bozuntusu çelmişti oğlunun aklını. Kaylara giderken, kaylardan dönerken başkaydı oğlunun duruşu, oturuşu. Konuşurken sesi değişirdi. O, evet o haram peşinde koşan Hikmet Bey'in başı altından çıkmıştı bu günah. Neden sonra yerinden kalkabildi? Lambanın gazını tamamladı, abdest aldı. Minderinin üstünde bağdaş kurup oturdu. Başını tülbentle örtüp Kur'an'ı eline aldı. Zülfikar Bey'in ruhuna iki Yasin bir tövbe okudu. Fatiha suresini okuduktan sonra Kur'an'ını kapadı, öptü, başına koydu, kaldırdı. Arapça bilmiyordu elbet. Büyüklerinden öyle görmüştü. Ölülerinin ruhuna Yasin, Fatiha surelerini okurlar, pişmanlıklarından duydukları acıları tövbe suresi okuyarak yatıştırırlardı. Sabah olurken henüz yatmamıştı. Oğlunun başına gelecekleri hiç düşünmüyordu. Büyük günah işlemişti. Cezası her neyse çekerse yüreğine çöken ağırlığının hafifleyeceğine inanıyordu. Ortalık ağrırken en yakın komşusunun kapısını çaldı. İçinin acısını döktü. Çok geçmeden bütün iğneliler kapısının önündeydi. Eve giriyorlar, kanlı yastığı yatağı görüyorlar, kadının nasıl yıkıldığına tanık oluyorlardı. O gün öyle olmadan İğneli'den çıkan acı haber köyden köpe bütün Kaylar Ovası'na yayıldı. Yukarı Cuma Karakalı önünde toplananlardan bir kez daha yakın uzak köylere dağılan haberlerle karıştı. Hamza ile Cafer, konağın yaylısıyla Zülfikar Bey'in ölüsünü almak için yukarı camiye geldiklerinde henüz kuşluk olmamıştı. Yakın köylerden duyan gelmişti, yığılmıştı karakolun önüne. Sıkılan dişler arasından lanet yağdırıyorlardı İsmail'e. Allah'tan bulsun diyenlere Allah'a kalmaz onun cezasını biz veririz diyordu her duyan. Zülfikar Bey'in ölüsü karakol avlusundaki arabadan eller üstünde taşındı yaylıya. Esmer jandarma ölüyü vermeden simit ve sunt amcayı gösterdi. Hamza ile Cafer'e. Tabancayı tanıyıp tanımadıklarını sordu. İkisi birden beyin dediler. Anlamıştık dedi jandarma. Tabancayı Cafer'e uzattı, ailesine verin. Yaylı karakoldan ayrılmadan toplananlar cenaze bugün kalkar mı diye sordular. Cafer yetişmez dedi. Görceden beyin teyzesi, eniştesi, gelin hanımın yakınları gelecekler. Şimdi yola çıkacak olsalar ancak gün kavuşurken Goruçka'ya ulaşırlar. Biz yarın gün doğarken yola çıkarlar diye düşünürüz. Yarın öğle namazından sonra kısmetse beyi toprağa veririz. Salih Hanım'ın gözünden damla yaş çıkmıyordu. Yüzünün bütün adeleleri gerilmiş kalmıştı. Sadece oturduğu yerde hafif hafif sallanıyor, çok yavaş sesle karşılık veriyordu başsağlığı dilemek için gelenlere. Konağın çift kanatlı giriş kapısının iki kanadı da ardına kadar açılmıştı. Zülfikar Bey'in ölüsü sofanın ortasında halı döşeli bir sedire yatırılmış, üstü iki yandan yerlere kadar sarkan beyaz bir çarşafla örtülmüştü. Başsağlığına gelen erkek konuklar sofanın sağında birbirine ara kapıyla bağlı iki büyük odaya, kadınlar soldaki büyük odaya alınıyorlardı. Emine Hanım, Salih Hanım'ın sağ yanındaydı. O da donmuş kalmıştı. Başını bir tülbentle sarmış, onun da Salih Hanım gibi yüzü açıktı. Bütün Goruçkalılar, yakın köylerden gelenler, Türk, Rum, Bulgar, Arnavut ayrılık gayrılık gütmeden Saliha Hanım'la Emine Hanım'ın acısını paylaştılar. Ölen hepsinin candan gönülden sevdikleri, hemşerisi olmakla övündükleri o kendi güzel, gönlü yüce Zülfikar Bey'di. Saliha Hanım Zülfikar Bey'in ölüsünü getirmelerinden sonra Hamza'yı özellikle Kaylar'a gönderdi. Çok çabuk düşünmüş, karara bağlamıştı. Bildiği İsmail arkasında kimse olmadan, birine güvenmeden tetik çekemezdi oğluna. Kime güvendiğini, kimin aklıyla iş gördüğünü ise çoktandır biliyordu. Hamza'ya, atlı atına çabuk Kaylar'a git dedi. Remziye Hanım'ın kapısını çal, kardeşinin vurulduğunu duyur. Bilirim onun suçu günahı yok. Duyunca acı haberi onun da yüreği yanacak. De ki, gelmek isterse kendi yalnız gelsin kardeşinin cenazesine. Ama sakın oğullarını yanına takıp getirmesin. Benim Hikmet Bey ile Saffet Bey'e verilecek elim yok. İkisine de öptürmem elimi. Ben sağ oldukça ikisi de bu konağa adım atamazlar bundan sonra. Onlar yediler Zülfikar'ımın başını. Onlar yaktılar benim gelinimin, Zülfikar'ımı seven bunca insanın yüreklerini. Emine Hanım'ın elini tutuyordu avucu içinde bunları söylerken. Sözlerinin burasında Emine Hanım'ın elini avucunda sıktı. Başını Emine Hanım'ın omzuna dayayıp doğrulttu. Hamza gecikmeden yola çıktı. Yaylının yukarı cumadan dönüşünde konağın önünde toplananları duygulandıran bir olay oldu. Yaylı ahırların önünden geçerken Zülfikar Bey'in kokusunu alan Seyit Bey içeride sağa sola atmaya başladı kendini. Yularını geriyor, şahlanıyor, kişniyordu. Sevinç yoktu bütün bu yaptıklarında. Dövündüğünü, ağıt yaktığını kim görse anlardı. Araba geçtikten az sonra yatıştı birden, başı önüne düştü, yemini olduğu gibi bıraktı, öylece kaldı. Duman ise koştu geldi. Acılı sesler çıkararak arka tekerleği yanı sıra konağın kapısına kadar yaylıyı izledi. Ölüyü yaylıdan konağa alırlarken ağlıyordu. Ölü sedire yatırılırken üstü örtüldükten sonra başucunda yüzü ölüye dönük uzandı, başı ön ayakları üstünde olduğu yerde kaldı. Soluk alıp verişleri değişmişti, gözleri yaşlıydı, ağlıyordu. Başsağlığına gelen kadınlar Saliha Hanım'ın elini öpüyorlar, yaşlılar boynuna sarılıp öpüşüyorlar, ardından Emine Hanım'a başsağlığı diliyor, bir süre odada kalıyor, yine gelenlere oturacak yer açmaları gerektiği zaman kalkıp gidiyorlardı. Celal Bey gelinceye kadar başsağlığına gelen erkek konukları çocukluğunda Zülfikar Bey'e ders veren Seyfettin Hoca karşıladı. Hocanın 70'i bulmuştu yaşı, çok üzgündü. Rumlar, Bulgarlar, öbür Hristiyan konuklar kadın erkek ellerinde küçük çiçek demetleriyle geldiler. Güz gülleri açmıştı. Karanfillerin, patların göverdiği günlerdi. Zülfikar Bey'in örtüsünü güller, karanfiller, renk renk patlar kapladı. Hamza Kaylar'dan ikindi olmadan döndü. Remziye Hanım'ın yatağından çıkamayacak kadar hasta olduğunu haber verdi. Yine de görmek istemişti Hamza'yı. Beli tutulmuştu. Yakılar, yün sargılar içinde ağrılarını geçirmeye, iyileşmeye çalışıyordu. Hamza'yı gözleri yaşlı karşılamış, "Görüyorsun halimi," demişti. "Yerimden kımıldayamam." Çocukları Hikmet Bey ile Saffet Bey için Saliha Hanım dediklerine, yaşaran gözlerini göstermemek için başını yana çevirerek yavaşça, "Hanım annem nasıl isterse öyle olsun," diye karşılık vermişti. Zülfikar Bey 23 Ekim gecesi vurulmuştu. 25 Ekim günü öğle namazı yaklaşırken tabutu eller üstünde konaktan alındı. Goruçka Camisi'ne getirildi. Caminin önü kalabalıktan geçilmiyordu. Öğle namazı kılındıktan sonra cenaze köselerle muralar arasında gelmiş geçmiş bütün Goruçka beylerinin yattığı aile mezarlığında toprağa verilmek üzere camiden alındı, yola çıkıldı. Zülfikar Bey'in Balkan Savaşı'na birlikte katıldığı Mümin Pehlivan, Mecnun Kaptan, Kerim Ağa, Kasım, Bayram, Cafer, öbür sağ kalan bütün silah arkadaşları savaşa katıldıkları kılıklarıyla gelmişlerdi. Musalla taşından onlar tabutu omuzlayıp kaldırdılar. Necip Ağa, Nestoranlı Tahir Ağa, Perşelivit Siyalı Zekeriya Çavuş, Goran Kaptan tabutun sağında solundaydılar. Hamza her yana yetişiyordu. Tabutun hemen arkasında tımar edilmiş, başlığı eğri vurulmuş Seyit Bey cennetine uğurluyordu Zülfikar Bey'i. Seyit Bey'in ayakları dibinde duman vardı. Seyfettin Hoca ile öbür köylerden gelen hocalar ellerini önlerine kavuşturmuş tabutu izliyorlardı. Salih Hanım solunda siyah çarşafını giymiş, başını bağlamış Emine Hanım, sağında Sabiha Hanım, onların gerisinde Celal Bey, Emine Hanım'ın annesi, babası, kardeşleri, hocaların gerisinde yer aldılar. Kaylar yaylası yayla, Goriçka Goriçka olalı o güne kadar böyle cenaze görülmemişti. 40 köyden en az 40'ar kişi, Müslüman ya da Hristiyan, kadın erkek, büyük küçük ayırmadan başları önlerinde, gözleri nemli Zülfikar Bey'in tabutunun arkasına düşmüşlerdi. Erkekler genç yaşlı öne geçiyor, omuzlayanlardan tabutu alıyor, görevlerini yerine getirdikten sonra sıraya girenlere bırakıyorlardı yerlerini. Mezarlığa kadar yarım saat süren yolculuk böyle geçti. Zülfikar Bey, babası Rıza Bey ile babaannesi Naile Hanım'ın mezarları yanında toprağa verildi. Seyfettin Hoca ile sağını solunu alan öbür hocalar kabir duasını okudular. Duadan sonra Seyfettin Hoca, "Öleni nasıl bilirsiniz?" diye sorunca, Müslümanı, Hristiyanı karışık en az 1000 kişi bir ağızdan karşılık verdi. "İyidir, biliriz." Hoca hala gür kalan sesiyle, "Durağa cennet ola," dedi. Ellerini yüzüne götürdü. "Amin." Kalabalık amin diye yineledi. Dinsel töreni tamamlandıktan sonra Seyfettin Hoca'nın yaptığı kısa konuşmada söylediği şu son sözler dinleyenlerin uzun yıllar belleklerinde kaldı. Makedonya'nın son Osmanlı beyiydi o. Kara Ali Zülfikar Bey'in söz verdiği gibi 23 Ekim akşamı değirmene dönmeyişinden tedirgin oldu. Sözünü ne yapar eder yerine getirirdi o. Başına bir şeyler geldiği tasasıyla rahat uyuyamadı o gece. Korktuğu gibi vurulduğunu, ölüsünün Goriçka'ya getirildiğini öğrendi ertesi gün. İsmail'in Serfice'de gözaltına alındığı haberi geldi. Cenazeye katılamazdı. Zülfikar Bey'in toprağa verildiği gün Sarıgöllü Mehmet'i Serfice'ye gönderdi. Gerekirse gece Serfice'de kalmasını, İsmail'in durumu üstüne tam bilgi alınmasını tembih etti. İsmail o gece Serfice'de kaldı. Ertesi sabah 26 Ekim günü Kara Ali mezarlığa gitti. 2 saate yakın Zülfikar Bey'in mezarı başında kaldı. Bakışları mezarın tümseyindeydi. Zülfikar Bey'le ortak anılarını andı. Bir ara mezarlığın yakınlarında 13-14 yaşlarında koyunlarını otlatan bir çoban çocuğunun ne zaman başını çevirse kendisine baktığını gördü. 40 kadar koyunu vardı çocuğun, 2 de iri çoban köpeği. Her nasılsa olduysa 2 köpek sürüyü bıraktı, havlayarak bir koşu kendisine doğru atıldılar. Bir zamanlar çobandı kendisi de, köpeklere söz geçirmesini bilirdi. Tabancasını kullanmaya gerek görmedi. Eğildi, yerden büyücek 2 taş aldı, elinde taşlar oturduğu yerden kımıldamadan bekledi. Köpekler 10-15 adım yakınında durdular. Seslerini kısarak havlamalarını sürdürdüler. Mezarlığın dışından çocuk ıslık çaldı, köpeklerini geri çağırdı. O gün o kadarla kaldı çocukla karşılaşmaları. O akşam Serfice'den dönen Sarıgöllü Mehmet'in dediğine göre ifadesinde okuma yazması olmadığını, Zülfikar Bey'in ölüsünü teslim edince ödülü alacağını sandığını söylemekle karakolun işini zora sokmuştu İsmail. 2 gündür belden yukarısını soyarak sabah akşam 40'ar kamçı atıyorlar, arkasında başka biri olup olmadığını anlamak için dövüyorlardı karakolda. İsmail'in ağzından henüz kimsenin adı çıkmamıştı. İlanı hazırlayanın okuma bilmeyenlerin yanlış anlayabileceklerini düşünemeyişi İsmail'i kurtaracak gibi görünüyordu. Dediklerine bakılırsa yediği dayaklarla kalacak, 1-2 gün içinde salınacak, yargılaması tutuksuz olarak görülecekti. Kara Ali kaşları çatık, yüzünün çizgileri kımıldamadan dinledi Mehmet'in anlattıklarını. Mehmet sözünü bitirdikten sonra daldı, bir süre suskun kaldı. Kaşları daha da çatıldı, yüzünün çizgileri derinleşti. "İnşallah," dedi, "inşallah salarlar." Sıkılmış dişleri arasından ürperticiydi sesi. "İnşallah salarlar da karşılaşırız. Karakoldan kurtulur ama benim elimden kurtulamaz." 27 Ekim günü sabahtan Kara Ali yine Zülfikar Bey'in mezarı başındaydı. Serfice'den İğneli'ye dönüş yolu mezarlığın önünden geçerdi. Bu kez Zülfikar Bey'in mezarından çok Serfice yolundaydı gözü. Arada bir mezarın yakınındaki otları temizleyerek oyalanıyordu. Çoban çocuk köpekleriyle yanına geldi. "Ne dolanırsın bu mezarın başında?" dedi. "Yakının mıydı?" Kara Ali, "Yakınımdı," dedi yavaşça sesle. "Çok yakınımdı," diye ekledi. "Başın sağ olsun, eksik olma." Çocuk meraklanmıştı. "Kardeşin miydi?" "Kardeşimden de yakındı." İsmail beygir üstünde görünmüştü, kalktı. "Geliyor," dedi. "Kim?" Başıyla atlıyı gösterdi. "O vurdu bu mezarda yatanı." Yola doğru yürüdü. "Gel benimle, köpeklerini de al." Kara Ali önde, çocuk arkada mezarlığın önüne çıktıklarında İsmail ile aralarında 30-40 adım kalmıştı. İsmail Kara Ali'yi tanıncaya kadar uzaklık 20 adıma indi. Hiç de hayra yormadı bu karşılaşmayı. Geri dönüp beygirini 4 nara kaldırmak geçti aklından. Geç kalmıştı. Kara Ali 10 adım önünde dikiliyordu. Sırtını Kara Ali'ye vermekten korktu. Kara Ali çocuğa, "Sal çomarlarını," dedi. "Şunu yere indirsinler." Çocuk yerden bir taş aldı, İsmail'e doğru fırlattı. "Hoy bire aslanlar, tutun bire şunu, hoy bire." Koç gibiydi Alsas ile kurt kırması köpekler. 2-3 sıçrayışta beygirin önünü ardını kestiler. Çocuk coşmuştu, desteğini savurdu arkalarından. Sağ kolunu kaldırıp yere indirerek işaretini verdi. "Alın keratayı aşağıya." Köpeklerden biri sıçradı, İsmail'in ceketini, eteğini geçirdi dişlerine. Öbürü atının sağına çekti, ön ayaklarıyla İsmail'i sardı, yere indirdiler. Kara Ali, "Koy yesinler yüzünü gözünü hayırsızın," dedi. Çocuk 2 gün önce annesi, karısı yanı sıra bini aşkın kişinin gözleri yaşlı, nasıl toprağa verdiklerini görmüştü Zülfikar Bey'i. Cenazeye katılanlardan biri gibi duyuyordu kendini. Atıldı, başlarına geçti, elleri kollarıyla kışkırttı köpeklerini. "Parçalayın yüzünü gözünü." İsmail yerde yüzü gözü elleri kan içinde kendini sağa sola atıyor, köpeklerin altında debeleniyordu. Kara Ali, "Yeter," dedi. "Gerisini bana bırak." Çocuk köpeklerini geri çekerken yaklaştı, İsmail'in başında durdu. "Tanıdın mı beni?" İsmail beti benzi uçmuş, doğrulmayı denedi. Kara Ali sağ ayağının tabanıyla omzundan itti, yere yıktı. "Söyle, tanıdın mı beni?" "Acı bana." "Tanıdım," diyemiyordu. "Sen acıdın mı vurduğuna?" "Elini ayağını öpeyim, kölen olayım." "Hem de konuğundu, uyuttun, uykusunda vurdun." İsmail ağlamaya başladı. "Şeytana uydum, köpek gibi pişmanım." "Köpeksin zaten, başka nesin? Onun ayağının tozu olamazsın. Büyük günah işledim. Günahını ödeyeceksin." İsmail ağlamaya başladı. Kara Ali'nin ayaklarını öpmeye kalktı. "Yaşlı anama acı." Kara Ali hafif bir tekme indirdi karın boşluğuna. "Kes, oku duanı." Son bir umutla beli üstünde doğrulmaya kalktı. Çocuğa seslendi. "Kurtar beni, beygirim senin olsun." Kara Ali sağ eliyle ensesinden kavradığı yüzünü yere çarpıştı. "Uzan bire rezil." İsmail'i yüzü koyun upuzun yatırdı yere, iki bacağı arasına aldı. "Senin yerin cehennem." Sol eliyle saçlarından kavradı, başını yerden bir karış kaldırdı, bıçağını çekti, boynundan keserek gövdesinden ayırdı. Zülfikar Bey'in mezarına dönerek elindeki başı kaldırdı. "Cezasını buldu," dedi. Çocuğa döndü. "Hak etmişti," diye ekledi. Kesilen başın alt üst dudakları çekilmiş, iki dizi altın dişleri açıkta kalmıştı. Akları dönen gözleri, dışarı sarkan dili ürküntü veriyordu. Midesi bulanan çocuk yere tükürdü. Az önce köpeklerinin ardından savurduğu sopasını almak için uzaklaştı. Kara Ali yem torbasına koydu başı. Beygir'in üstüne atladı, topuklarını karnına indirdi, mezarlıktan 4 nala uzaklaştı. Yarım saat dolmadan yukarı cumadaydı. Karakolun önüne gelince yan pencereden 2 jandarmanın içeride kağıt oynadıklarını gördü, eğildi, giriş kapısının merdivenine bıraktı kana bulanmış torbayı. Bir kez daha 4 nala kaldırdı beygiri. İğneli korusuna gelince indi, dizginleri boynu üstünde bağladı. Başını köye döndürüp sağrısına okkalı bir tokat indirdi hayvanın. İkindiye doğru değirmene dönünce, "Zülfikar Bey'in başını yiyenlerin hediyesini kapılarına bıraktım," dedi arkadaşlarına. 3 gün sonra 30 Ekim günü Osmanlılarla İngilizler, Fransızlar arasında Mondros Barış Anlaşması imzalandı. 2 gün sonra da 1 Kasım'da Makedonya'da genel af çıkarıldı. Zülfikar Bey'in acısıyla yananlar bir hafta daha sevdiklerinin hasretine dayanabilseydi yaşayacaktı diye yakındılar. Bu arada yenilgiyi görmeden öldü diye avunanlar da oldu. Dayanabilseydi yaşayacaktı diye yakındılar. Bu arada yenilgiyi görmeden öldü diye avunanlar da oldu. Sonra bu acılar, avunmalar geride kaldı, silindi. Görenler görmeyenlere, duyanlar duymayanlara anılarını öyle çok dile getirdiler, anlattılar ki öldüğü, toprağa karıştığı unutuldu. Her dinleyen Zülfikar Bey'in hala Makedonya'nın Viran dağlarında, ulu ağaçlı köylerinde gezdiği, yaşadığı sanısına kapıldı. Erken ya da geç bir gün öleceği değil, nasıl yaşadığıdır önemli olan kişinin. Bu dünyadan Zülfikar Bey gibi dolu dolu yaşayıp göçenlerin şavkı çakan yıldız gibi gözlerde kalır. 1991 Etiler, 1994 Balçova Oteli. Kitabın sonu 8 Mayıs 1999.